Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in imaret bölümü, emirlik, idarecilik bölümünden hadis-i şerifler okuyorduk. Bugün 5. baptayız. 18. hadis-i şerifte Bâb-ı fadiletil imamil adil. Adil idarecinin fazileti ve zalim idarecinin akıbeti, onun da kötü sonunun nasıl olacağı. Vel hassi ala rifkı bir ra'iyye. Halka, ra'iyyeye, idarecinin emri altındaki insanlara rıfkla, yumuşaklıkla muamele etmesine teşvik ve onlara meşakkat vermekten nehi. Peygamber Efendimiz idarecilerin ümmetine rıfkla muamele etmesini, yumuşaklıkla muamele etmesini arzu ediyor, emrediyor. Onlara zorluk çıkarmaktan da onları nehyediyor. Bu husustaki hadis-i şerifler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: şüphesiz ki adaletle iş görenler, adil idareciler Allah katında nurdan minberler üzerinde Rahman'ın azze ve celle'nin yemininde, sağında olacaklardır. Onun her iki yedi de sağdır. Onun her iki eli de sağdır şeklinde bir ara cümle var. Bunlar müteşabih ifadeler. Bunlar kimdir bu nurdan minberler üzerinde ikram edilecek olan değerli, adil insanlar? Hükümlerinde ve aileleriyle mütevellisi oldukları kimseler hakkında adalet gösterenler. Hüküm verirken, bir hüküm verme durumunda kalırken, bu hakim olabilir, böyle insanlarla alakalı hükümler veren resmi bir vazifeli de olabilir. Normal bir insan, iki kişi gelir, aramızda hüküm ver, bize aramızı bul diye normalde müracaat ederler. Böyle basit bir hüküm verme durumu da olabilir. Hükümlerinde adaletli olanlar, ehline karşı, ailesine karşı adaletli olanlar ve sorumluluğunu üstlendiği kimselere karşı herhangi bir memuriyet, bir vazife, bir sorumluluk, mesuliyet üstlenince o hususta adaletli olanlar. Demek ki hayatın her alanında adaletli olan, bir kişiye bile idareci olsa, bir kişinin bile üzerinde olsa, amiri olsa, amirlik yapan veya normal hayatında hüküm veren insanların her hususta adil olması gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın el-adil sıfatı var, adalet sıfatı var ve bu sıfatla muttasıf olanlara Cenab-ı Hak kıyamet günü ikramda, ihsanda bulunacağını ifade ediyor. Onların nurdan minberler üzerinde ikram edilecek, şerefli bir mekanda olacakları ifade ediliyor. Onun iki eli de sağdır ifadesi, ara cümlesi var. Buradaki yemin kelimesinden uzuv, aza, organ manası kastedilmediğine tembihtir. Yani iki elde sağda demek, demek ki Allah'ın uzvu, bizim bildiğimiz manada bir organ söz konusu değil, mevzu bahis değil, ona işarettir. Zira el gibi şeyler Allah Teala hakkında imkansızdır. Bunlar müteşabih ifadelerdir. Manasını tam olarak bilemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın hakkıyla bildiği, kıyamet günü belki hakikatini öğreneceğimiz şeylerdir. Bunlar hükümlerinde ve aileleriyle mütevellisi oldukları kimseler hakkında adalet gösterenlerdir ifadesi. Son cümle ise onun manası, bu fazilet üzerine aldığı hilafet, halifelik, valilik, hakimlik yahut yetim malında, vakıf ve emsalinde mütevellilik gibi hukukta adalete riayet edenlere mahsustur şeklinde izah ediyor şarihlerimiz, alimlerimiz. Demek ki her hususta insanın adil olması, bu şekilde onu faziletli bir mükafat, büyük bir mükafatı, ecre nail kılıyor. Aksi de zalim olması da onu aynı şekilde kıyamet günü zulümat içerisinde, karanlıklar, azap içerisinde bırakıyor. Abdurrahman bin Şumase anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin yanına vardım, ona bir şey sordum diyor. Bana sen kimlerdensin diye sordu. Ben de Mısırlardan bir adamım dedim. Mısırlardan. Müteakiben Hazreti Ayşe validemiz, bu gazanızda, seferinizde sizin idareciniz, kumandanınız size karşı muamelesi nasıldı diye sordu. O da kendisinden bir fenalık görmedik diyor. Yani Hazreti Ayşe validemiz onların kumandanını biliyor normalde. Ama ismini söylemiyor çünkü ona kızgın, gazaplı o kumandan Amr bin As Muaviye tarafından Mısır'a gönderiliyor. Mısır'da da Hazreti Ayşe'nin kardeşi Muhammed bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Valib onunla savaşıyor. Mağlup edip Muhammed'i şehit ediyor. Bu sebeple ona kızgın, öfkeli. Bu sebeple onun ismini anmıyor. Sizinki diyor. Sizinki size nasıl muamele etti? O da bir fenalığını görmedik. Bizden birimizin devesi ölse hemen ona deve verir. Kölesi ölse köle verir. Yiyeceğe muhtaç olsa yiyecek verir. Yani kumandası altındaki, emri altındaki askerlere iyi muamele eder. Onların hallerini gözetir. Onların ihtiyaçlarını karşılar. O manaya geliyor. Bunun üzerine Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Şöyle hakkaniyetli bir cevap veriyor. Hakikaten beri bak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir şeyi sana haber vermekten onun kardeşim Muhammed'e yaptıkları beni alıkoyamaz, men edemez. O kardeşime kötülük yapmış, onu şehit etmişti ama onun yaptıkları beni Efendimiz'den bir hadis nakletmeme mani olamaz. Çünkü bu nakledeceğim hadis onun lehine görünüyor. Bu hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şu evimde diyor, benim odamda şöyle buyurdular. Allah'ım bir kimse ümmetimin işlerinden bir vazife alır da onlara zorluk gösterirse sen de ona zorluk göster. Bir kimse ümmetimin işlerinden bir vazife alır, memuriyetlerinden bir memuriyet alır da onlara hoş muamele eder, kolaylık gösterirse sen de ona kolaylık göster, hoş muamele et, yumuşak rıfkla muamele eyle diye dua etti. Bu dua hakikaten tepeden tırnağa bütün insanları ilgilendiren, alakadar eden bir dua. Küçük bir memur bile olsa, ona işi düşen insanların işlerini safsaklıyor, geciktiriyor, zorluk çıkarıyorsa bu bedduaya giriyor. Onlara kolaylık gösteriyorsa bu da bu duaya nail olur. Efendimizin duasına nail oluyor. Basit bir memuriyet de olabilir. Resmi dairelerdeki memurları düşünün. Daha yüksekte idareciler düşünün. Her biri için bu geçerli. Bir insanın sana işi düşmüş gelmişse, insanların kamuda bir memur olmuşsan, bir vazifeli, bir amir, bir idareci olmuşsan, insanların sana işleri düşüyorsa onlara kolaylık göstermek, onlara zorluk çıkarmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Allah'ım bir kimse ümmetimin işlerinden bir işe, vazifeye getirilir. Bir idareye getirilir, bir mesuliyet alır, bir memuriyet alır da onlara, ümmetime zorluk gösterirse, insanlara, Müslümanlara zorluk gösterirse sen de ona zorluk göster. Hesabı zor olsun, hesabını veremesin, cehennemden kurtulamasın, belki affedilmesin, bir müddet cezasını çektikten sonra cezasını çekmeden kurtulmasın gibi bu şekilde zor durumlarda kalmasını istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu maksadı da ümmetine kolaylık göstermelerine yolunu açmak. Yoksa insanların eziyet çekmesinden, azap görmesinden, zevk aldığından değil, ümmetine kesinlikle zulmettirmemek için, zulmün kötülüğünü göstermek için bu şekilde beddua eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme men veliye min emri ümmeti, ümmetimin işlerinden birisine başına getirilen, vazifelendirilen bir kimse, şeyen feşakka aleyhim feşkuk aleyhi, onlara zorluk çıkarırsa ümmetime sen de ona zorluk çıkar. Ve men veliye min emri ümmeti şeyen ferafaka bihim ferfuk bihi, ümmetimin işlerinden bir işi üzerine alıp o kendisine muhtaç olan, işi düşen insanlara rıfkla muamele eden, kolaylık gösteren, onların işlerini kolaylaştıran, zorluk çıkarmayan insana da sen de kolaylık göster diyor. Bunu Hazreti Ayşe validemiz demek ki Amr ibn As kumandan askerlerine kolaylık gösterdi, yardımcı olduğu için onun bu müjdeye nail olduğunu ifade etmek istiyor. Her ne kadar diyor kardeşime kötülük yapmış da olsa, ona kızıyor da olsam, o diyor bu hadis-i şerifte ifade edilen faziletlere nail olan bir insan gibi görünüyor. Hadis-i şerif fazilet sahibi bir kimsenin faziletinin anılması gerektiğine, buna düşmanlık, güceniklik gibi şeylere mani olmamasına ve keza insanlara hoş muamele edilmesi lazım geldiğine delildir. Yani insan gücenmiş olsa, darılmış olsa bile bir insanın faziletini yiğidi öldür, hakkını yeme dedikleri gibi onun hakkını vermek gerekiyor. Aynı şekilde insanlara yumuşaklıkla hoş muamele etmek gerektiğini ifade ediyor. Muhterem kardeşlerim, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Meşhur bir hadis-i şerif, hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mesuldür. İnsanlara hükmeden emir bir çobandır, devlet başkanı. O sürüsünden mesuldür. En çok sürüde onda var. En çok mesuliyet, en büyük mesuliyette onda var. Kişi ailesi fertlerinin çobanıdır. Bir baba, aile reisi, ailesindeki fertlerin çobanıdır. O da onlardan mesuldür. Çoluğundan, çocuğundan, hanımından mesuldür. Onların günahından, sevabından, ebedi hayatı kazanmasından, ahiret hayatını kazanmasından, dinini öğrenmesinden, yaşamasından, dünyada huzurlu bir şekilde helalinden geçinmesinden mesuldür. Herkes ailesine sahip çıkması gerekiyor. Herkesin kızına, hanımına sahip çıkması gerekiyor. Onlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bilmesi gerekiyor. Bugün hakikaten Müslümanların çocuklarına, kızlarına sahip çıkamadığını görüyoruz. Okullarda, yollarda bakıyorsunuz, tesettüre riayet etmeyen, günaha batan, ahlaksızlık yapan kızlar çoğu Müslüman ailelerin çocukları. Yani anneleri, babalarına baktığınızda Müslüman olduğunu söylüyor. Ancak çocuğuna sahip çıkamadığı görülüyor. Müslümanların çoluğuna, çocuğuna, ailesine sahip çıkması gerektiği buradan anlaşılıyor. Çobansınız diyor, sürüden mesulsünüz. Sürüyü kurt kaparsa sizden sorulur. O kapılan koyundan sorulmaz. Sizden sorulur, bu koyunun için kaptırdınız. O emriniz altındaki, idareniz altındaki size emanet edilen emanetin için kurda kaptırdın, niçin ahlaksızlığa, sokağa kaptırdın, niçin günahlara batırdın, niçin ahiretini berbat ettin? Bundan sorumlusun. Bunun sorumluluğu ciddi bir şey hakikaten. Bunu kolay bir şey gibi düşünmemek lazım. Bundan kolay kurtulacağını insan düşünmemesi gerekiyor. Bu işin başına ne büyük sıkıntılar açacağını düşünmek gerekiyor. Hakikaten bundan dolayı kıyamet günü kim bilir ne zorluklar, ne sıkıntılar çeker insanlar, mesul olan insanlar. Bunu iyi düşünerek sahip çıkmak gerekiyor. Emrimiz altındaki, idaremiz altındaki, emanetimiz altındaki insanlara. Köle sahibinin malına çobandır. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Ondan önce kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın da kocadan sonra ikinci derecede çocuklarına, kocasının evine çobandır. O da onlardan mesuldür. Evi korumak, gözetlemek, kocası işteyken evine onun hoşlanmayacağı, razı olmayacağı işlerin evde olmamasına çalışmak, olmasına müsaade etmemek. Bunlardan sorumludur. Çoluk çocuğu yetiştirmekten sorumludur anne de. Herkes derece derece mesul. Köle sahibinin malına çobandır. O da ondan mesuldür. Dikkat edin, hepiniz çobansınız. Yani bütün insanlar çobandır ve hepiniz sürüsünden mesuldür. Her insana mutlaka mesul olduğu az veya çok, küçük veya büyük bir alan vardır. Herkes ondan sorumludur. Kişi babasının malından çobandır çocuklar için ve sürüsünden mesuldür. O da ondan mesuldür. Burada çok güzel bir teşbih var hakikaten. Çobanlıkla ilgili. Çobanlık çok güzel bir meslek. Faydalı bir meslek ve burada örnek olarak da çok uygun düşüyor teşbih olarak, belli edebiyat olarak, edebi olarak, edebiyattan anlayan, belagattan anlayan insanlar için herkesin mutlaka sorumlu olduğu, mesul olduğu alanlar vardır. Bunlardan mesuldür. Hadis-i şerif bir kimsenin idaresi altında bulunanlara karşı adaletli olması gerektiğine delildir. Adaletle muamele ederse pek mükafata nail olur. Aksi takdirde idaresi altında bulunanların her biri ondan hakkını isteyeceklerdir. Hem adaletli olmak hem de sahip çıkmak, korumak gerektiği ifade ediliyor. Bu hadis-i şerifte Ubeydullah bin Ziyad var. Muaviye zamanında Basra valisi, zalim bir vali. Zulmetmiş, zalimlik yapmış. Hatta Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi için edildiği esnada başta olan, orada rolü olan bir vali. Bu sahabiden Malik bin Yesar el-Müzeni Hazretlerini son hastalığında, vefat ettiği hastalığında bir ziyarete gitmiş. Makil diyor ki sahabi, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğim bir hadisi söyleyeceğim. Benim için daha hayat olduğunu bilsem onu sana söylemezdim. Çekinirdim. Yani zalim bir adamsın. Pek çok sahabenin hayatını son vermişsin, zulmetmişsin. Ve ben de hayatımdan korktuğum için sana belki bu sözü söyleyemezdim ama şimdi ölümde şöyle indiğim zaten hayatım kalmamış görünüyor. Bu sebeple artık korkusuzca sana söyleyeceğim diyor hadis-i şerifi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle işittim, onun şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ın bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün sürüsüne hıyanet etmiş olarak ölürse Allah ona cenneti haram kılmasın. Yani Cenab-ı Hak bir kimseye bir idarecilik vazifesi nasip ettiyse, bir mesuliyet sorumluluk aldıysa, emri altında insanlar varsa ve ölürken de o insanlara hıyanet üzere ölürse, yani onlara zulmetmiş, onlara haksızlık yapmış, onların hakkını vermemiş, onları koruyup gözetmemiş, onlar için gereken güzel muamelede bulunmamış olarak ölürse onlarla birlikte cennete giremez. Allah onlarla birlikte onu cennete koymaz diyor. Bu vali de zaten insanlara zulmettiği için, haksızlık yaptığı için, yanlış yönlendirmelerde bulunduğu için bugün için de çok geçerli. Bir idareci insanları aldatırsa, insanlara yanlış bilgiler verir, yapması gerekeni yapmaz, yanlış olan şeyler yapar, yanlış teşviklerde bulunursa, aldatırsa, kazançlı oldukları şeyleri gizler, zarar edecekleri şeyleri kazançmış gibi gösterirse, ebedi hayatlarında zarar verecek şeyler onlara yaptırırsa, farkında varmadan, bilmeden, çünkü cahil insanlar bilmeyebilirler ancak idarecilerinin, önderlerinin teşvikiyle ahiretlerini sıkıntıya sokacak, hesabını zor verecekleri bazı işler yapabilirler. Bu şekilde ölürse diyor, o insan onlarla birlikte cennete giremez. Yani Müslümansa, imanlıysa bile onlarla birlikte giremez. Cehenneme girer, orada azabını acı bir şekilde çeker, cezasını öder, ondan sonradan girebilir imanı varsa. Aynı şekilde benzer bir hadis-i şerif, ben sana bir hadis söyleyeceğim diyor sahabi, ölüm halinde olmasam onu sana söylemezdim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir amir Müslümanların işini üzerine alır, sonra onlar için çalışıp samimiyet göstermezse, onların iyiliğini istemezse, samimi olarak gerçekten ihlaslı bir şekilde onların iyiliğini isteyerek işler yapmazsa onlarla birlikte cennete giremez. Mâ min emirin yeli emral müslimîn sümme lâ yechhedu lehum ve yensah. Onlar için çalışmaz, onlar için hayırhah olmaz, onların hayırını istemezse illa lem yedhul ma'humul cenne, onlarla birlikte cennete giremez. Onlardan ayrılmış olur. Çünkü onlardan dünyada da ayrılmıştı hıyanetle. Burada da ayrılmış oluyor. Hıyanete helal itikad eden, helal olduğunu düşünen kimse kafir olur ve ebediyen cennete giremez. Yani yaptığı işin doğru olduğunu düşünüyorsa, İslam'a aykırı olan, İslam'ın yasakladığı bir işin artık bu devirde böyle olur diye, onun doğru bir iş olduğunu yapıyorsa, inanıyorsa, bu insan İslam'ın emirlerine karşı geldiği için dinden çıkmış olur, imanını kaybetmiş olur, ebediyen cennete giremez, ebediyen cehennemde kalır. Fakat helal olduğunu düşünmezse, ne yapalım işte, acizliğimizden yapamıyoruz, hata ediyoruz, günah işliyoruz diye yapıyorsa dinden çıkmaz, ancak cennete ilk giren bahtiyarlarla beraber olamaz. Bu gecikme ona bir cezadır. Cezası ya cehennemde yanmakla ya da hesap anında yahut başka yerde beklemekle, azap çekmek, sıkıntı çekmekle verilir. Hazreti Makil'in, bu sahabinin, benim için daha hayat olduğunu bilsem onu sana söylemezdim sözü o ana kadar bu hadisi söylemekten çekindiğini gösteriyor. Buna sebep kendisine bir fenalık yapılacağından korkması olabilir. Öleceğini anlayınca bildiği bir şeyi Müslümanlardan gizlemiş olmamak için söylemiştir. Çünkü ilmin başkalarına tebliği emredilmiştir. Bu, yani yapılan günahı hakikaten helal olarak düşünerek yapmak çok farklı, yanlış olduğunu bilerek yapmak ayrı. İnşallah aradan sonra, kısa bir aradan sonra bununla ilgili bir misal daha verelim. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in Emirlik İmaret bölümünü işliyorduk. Raiyesine, halkına, emri altındaki insanlara hıyanet eden, ihanet eden insanın onlarla birlikte cennete giremeyeceğini ifade etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadis alimleri de bu hıyaneti helal kabul ederek işlerse ebediyen cennete giremez, ebediyen cehennemde kalır. Ancak yaptığı işin haram olduğunu, günah olduğunu bilerek yaparsa cezasını çektikten sonra cennete girebilir diye. Bu önemli bir esas hakikaten. İnsanlar yanlışlar yapıyor bazen. Yaptığı yanlışlar artık alışkanlık haline geliyor. Onu normal görmeye başlıyor, helal görmeye başlıyor. Bu da çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani İslam'ın haram kıldığı bir yanlışlığı helal gibi, normal gibi görerek işlerse insan imandan olur, Allah korusun. Çünkü İslam'ın bir emrini artık yok saymış, yanlış görmüş olur. İşte bu devirde böyle artık olmaz. Yani bu devirde ne bileyim faizsiz bir sistem olmaz artık. Bu devirde faiz normaldir gibi bakmak. Veya bu devirde bu işler artık böyle gider, başka türlü olmaz gibi inanmak, bunu kabullenmek imani bir tehlike arz eder. Ama ya haramdır ama ne yapalım, zayıflığımızdan dolayı yapamıyoruz demek günahkar yapar, imanını götürmez. Bununla ilgili Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Mevkuful Akli vel İlmi vel Alem diye güzel bir kitabı var. Çok değerli bir kitabı. Onunla bir bölüm, bir paragraf, iki paragraf arz etmek istiyorum. Ben diyor asr-ı hazırda, bu Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı, büyük alim, allame, yani Türk olduğu halde, Tokatlı olduğu halde Arap dünyasında bile, Arap alimlerin bile hayranlıkla kendisini takip ettikleri bir alim, Arapça olarak yazmış bu eserinde. Ben asr-ı hazırda diyor, şu asırda yaşayan açık saçık kadınlarla daha sonraki asırlarda onlara takip ve taklit edecek nisvanın, kadınların çokluğunda başka hiçbir günahları olmasa bile bu suçları yüzünden erkeklere faik üstün bir adetle cehenneme sermaye teşkil edeceklerini görmekteyim. Cumhuriyet'in ilk zamanlarında, Osmanlı'nın son zamanlarında yaşadığı için bu zat, o zamanlarda artık toplumda bozulmalar başlamış. Kadınlar tesettüre riayet etmemeye, sokaklara açık saçık çıkmaya başlamışlar. Erkeklerde karışık erkeklerle, yabancı erkeklerle, namahrem erkeklerle karışık ortamlarda bulunmaya başlamışlar. Bunun üzerine Sabri Efendi kitaplar yazmış, eserler, makaleler yazmış. Bunların da bir paragrafında öyle diyor. Bu asırda diyor yaşayan açık saçık kadınlar, yani tesettüre riayet etmeyen, örtünmeyen kadınlar ve bundan sonra onları takip edecekler. Çünkü annesini görür kız, ninesini görür veya komşusunu görür. O da o açık saçıklığı normal görür. Yani bir insan bir günah işleyince dışarıda insanların göreceği şekilde sadece kendisine bir günah işlemiş olmuyor. Onu gören insanlar da onu normal görmeye başlıyor. İnsanlara örnek oluyor ve sebep olduğu için onların günahından da vebal yüklenmiş oluyor. Bu sebeple onu söylüyor. Bu devirde açık saçık olan kadınlarla onları takip edecek olan kadınların çokluğu. Bunlar artık çoğaldı diyor. Çoğaldıkça bu kadınlar başka günah işlemeseler, ya kalbimiz temiz. Bugün de nitekim görüyoruz. Açık bir kadın hakikaten namaz vakti geldiğinde hemen çantasından başörtüsünü çıkarıyor. Camiye girip namazını kılıyor. Güzel, namazını kılması, orucunu tutması güzel ama açık olması da onun için bir günah. İşte Sabri Efendi, Şeyhülislam, başka hiçbir günahları olmasa şu açık saçıklık günahları diyor, onların cehennem ehlinin çoğunu teşkil etmeleri için yeterli bir sebep olacak. Erkeklerden daha fazla bir adetle cehenneme sermaye teşkil edeceklerini düşünüyorum diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çokluğa cennet ahvaline muttali oldum. Hadis-i şerifte ekser ehlini fukaradan buldum. Yani Cenab-ı Hak bana cennet ehlini gösterir. Çoğunun fakirlerden olduğunu gördüm. Cehennem ahvaline muttali oldum. Cehennemin halleri bana gösterildi. Ehlinin ekseriyetini kadınlar teşkil ettiğini gördüm hadisiyle işaret buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifle buna işaret ediyor. Kadınların ekseriyetle cehennem ne olduğunu. Bunun diyor başka günahları olmasa şu dışarıda ev haricindeki halleri, günahlar, işledikleri günahlar, tesettürsüz dışarı çıkmaları, lakayet dikkat etmeden namahremlerle birlikte olmaları, bunlara yeter artar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü cehennemdeki kadın çokluğuna açık Müslüman kadınlarının mütemmim olacakları görülüyor. Bunlar diyor o sayı tamamlayacak, onlara ilave edilecek bu açık kadınlar. Ki bu hallerinden ademi tesettür günahını irtikap ve itiraftan naşi, kalben bir nedamet duymuyorlarsa, işte burası çok önemli. Eğer bu kadınlar diyor bu tesettürde bulunmamaları, açık saçık sokağa çıkmalarından dolayı bir pişmanlık duymuyorlar ve bunun da günah olduğunu itiraf etmiyorlarsa, yani artık bunun neyi var bunda? Bu devirde bu normal, bu devirde artık buna günah denmez gibi böyle bir anlayış düşünce içerisinde iseler orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani günah işleyen, tesettüre riayet etme örnek olarak, başka günahlar da buna dahil tabii ki. Mesela diyelim burada Sabri Efendi'nin verdiği örnek, açık saçık sokağa çıkan insanlar, kadınlar diyelim, bunlar bunun günah olduğunu kabul etmiyor. Bu hususta bir pişmanlıkları yok, bir vicdan azapları yoksa diyor, bunu artık normal görüyorlarsa, artık o girdikleri cehennemde diyor bir daha çıkamazlar. Ebediyen orada kalırlar. Duyuyorlarsa eğer bir nedamet, pişmanlık duyuyorlarsa mağfiret-i ilahiyeye nail oluncaya kadar bekleyecekler demektir. Eğer pişmanlıkları varsa, yani biz tesettüre giremiyoruz, açık geziyoruz, başımız açık, üzerimiz kolumuz açık, böyle dışarı çıkıyoruz, bu günahı işliyoruz, Allah'ın emrine muhalefet ediyoruz, Allah'a isyan ediyoruz, Allah'a asi geliyoruz. Yani bunu düşündüğündeysen hakikaten masum bir şey değil. Bunun üzerine biraz kafa yorduğunda ben ne yapıyorum? Allah'a asi geliyorum. Peygamberime asi geliyorum. Bu manaya geliyor bu. Eğer bunu itiraf ederlerse o zaman diyor Allah'ın affı, mağfireti gelinceye kadar bekleyecekler. Bu beklemekte basit görülmesin tabii ki. Yani cehennemde beklemek, mahşer yerinde sıkıntılı anlarda beklemek bütün dünyaya değer. Bütün dünya onun olsa aman der, küçük bir azap için hepsini vereyim, kurtulayım der. Ama bu dünyada onu belki takdir edemiyor insan. Bu dünyanın bekleyişleri gibi, dünyada bir sıra beklemek gibi zannediyor. Ne olacak? Biraz bekleriz, sonra geçer cennete gireriz gibi kolay görülebilir ama bunu kolay görmemek gerekiyor. Bu beklemek bile olsa bundan kurtulmak için insan bu dünyada tedbirini alması gerekiyor. Bütün dünyanın olsa onu feda edip bu sıkıntıdan kurtulması gerekiyor en hafifi. Bir de eğer ebedi kalma durumu söz konusu ise zaten onun için insan her şeyini feda edip kendisini kurtarmayı bu dünyada düşünmesi gerekiyor. Diğer paragrafında diyor ki Sabri Efendi, kadın meselesi hakkında diyor Türkçe ve Arapça olarak neşriyatta bulundum. Türkçe kitaplar yazdım, Arapça kitaplar yazdım. Bu meselede insanları uyarmak için, insanlara bunun günahını anlatmak için. Bu meselede hak ve savap gözden kaçmayacak derecede meydandadır. Hakikat doğru neyse ortadadır. İslam'ın getirdiği emirler ortadadır. Tartışmaya gerek yok. Çünkü bazı kötü niyetli, yanlış fikirli, sapık fikirli insanlar Müslüman alim, İslam alimi edasıyla bu konuda insanların kafasını karıştırabiliyor. İşte zaten Kur'an'da tesettür yoktur, İslam'da tesettür yoktur gibi ifadelerle bu tartışmalara girmişler Sabri Efendi ile. O da diyor ki bu konudaki açıktır. Hakikat ortadadır yani. Doğru olan görüş ortadadır. Efendimizin İslam'ın emri, asırlarca yaşanan şey. Bu hususta dalalete düşüp doğru yoldan ayrılanlar, yanlış düşünenler, kadınların açılmasını isteyenler, iki cinsin ihtilatını, kadın erkeğin karışmasını, aynı ortamda karışık çalışmasını, karışık sokaklarda, iş yerlerinde, otobüslerde karışık bulunmasını isteyenler, alemin kadınlarından, el alemin başkalarının kadınlarından az çok çöplenme şehvaniyetlerinin işbağına medar olmak üzere isteyenlerdir. Niçin istiyor? Yani herkes açılsın, ben de biraz istifade edeyim. Şehvetini doyurmak için. Bütün kadınlardan istifade etmek. Yani kadından, yani bir insanın başka bir kadına bakması da, onun güzelliğine bakması da ondan bir istifadedir. Bundan az çok istifade etmek isteyenlerdir diyor. Onlar başkalarının kadınlarından elde ettikleri bu kazancı kendi kadınlarından karşılık olarak vermeye alışmış bulunmaktadırlar. Başkasından istifade edince tabii kendi kadınından, kendi hanımından da başkalarına istifade ettiriyor diyor. Buna da alışmış artık. Böyle bir şahsiyetini kaybetmiş. diyelim, böyle bu yaptığı işin ne kadar ağır bir yanlış, büyük bir hata olduğunu düşünemez hale gelmiş. Biz başkasından istifade ediyoruz. Bizden de başkası artık istifade etsin gibi böyle bir, belki şuur altında, bilinçli olarak da belki bunu yapmıyor ama şuur altında böyle bir şeye imza atmış. Bunu kabul etmiş oluyor. Bu da önemli hakikaten. Gazeteleriyle, televizyonlarıyla toplumun açılmasını, saçılmasını, ahlaksızlaşmasını isteyen insanların tek sebebi istedikleri zaman, istedikleri kadından, insandan istifade etmek. Onlardan gözleriyle, elleriyle, her şeyleriyle istifade etme fırsatını yakalayabilmek için. Nitekim bazı ifadelerde rastlanıyor bu şekilde. İşte temiz aile kızıymış, yani istifade edemedik ondan. Ne demek? Demek ki temizliği sevmiyorlar. Bunlar Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Lut Aleyhisselam'ın kavmi de ahlaksız bir kavim. Lut Aleyhisselam'la ve Müslümanlarla dalga geçiyorlar. Diyorlar ki bunlar temizlenen insanlar, temiz insanlarımız. İnsanlarmış. Biz diyorlar temiz insanları sevmeyiz. Temiz insanlar bize göre değildir gibi. Temiz insanlarla alay ediyorlar temizlikleriyle. Biz pisliyiz, pisliğe dalmışız. Pislik böceği gibi onun pisliğin içerisinde zevk alıyoruz, huzur buluyoruz diye söyleniyor. Bugün de insanlar aynı şekilde temiz insanlardan hoşlanmıyorlar. Niye? Çünkü o temiz insan kendisini koruduğu için onlara istifade imkanı vermiyor. Bu sebeple temiz insanlar hoşlarına gitmiyor. Pis insanlardan istedikleri zaman, istedikleri şekilde istifade edebildikleri için onları kendilerine daha yakın, daha dost görüyor insanlar. Bu hususlara da dikkat etmek gerektiğini ifade etmiş oluyor Sabri Efendi, Osmanlı Şeyhülislam'ı. Yine sahabe-i kiramdan Aiz bin Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini naklediyor. Ubeydullah bin Ziyad'a, yine bu Basra valisi, zalim valiye, onun yanına giderek şöyle diyor. Yavrucuğum, demek ki yaşlı da bir sahabi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Şüphesiz çobanların en kötüsü insafsız deve bakıcılarıdır. İnsafsız develere sert davranıyor, onlara vuruyor, kırıyor, onlara eziyet ediyor. Gerektiği güzel yerlerde otlatmıyor, gerektiği zaman suyunu vermiyor. Onlara sıkıntı veriyor, sakın onlardan olma diyor. Çünkü görüyor ki Ubeydullah vali, zalim bir vali, insanlara güzel muamele etmeyen, güzel davranmayan bir vali. Sahabi onu ikaz etmek ihtiyacı hissediyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Çobanların en kötüsü kötü deve çobanıdır. İnne şerrar ri'ai el hutamatu. Fe iyyake en tekune minhum. Çobanların en kötüsü kötü develerine, çobanlık yaptığı hayvanlara kötü davranan, sert davranan, insafsız davranan kimsedir. Sakın onlardan olma diyor. Bu tabii ki zalim valinin ağırına gidiyor. Sahabi demeden, hürmet göstermeden tersliyor. Diyor ki otur diyor, sen ancak Muhammed ashabının kepeğindensin, döküntülerindensin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu gururunu, kibirini gösteriyor onun. Gururuna yediremiyor. Sahabi de tabii ki ona gereken cevap veriyor. Diyor ki onların içerisinde döküntüsü, kepeği var mıydı ki? Ashab-ı kiramın hiç içinde kepek döküntüsü yoktu. Kepek olanlar, döküntü olanlar ancak onlardan sonra çıktı ve hem de onlardan başkalarından çıktı. Yani sahabi olmayanlardan çıktı döküntüler, senin gibi diyor. Ve onlardan sonra çıktı. Sahabe-i kiram arasında döküntü yoktu. Kepek gibi kenara ayrılacak değersiz kimse yoktu diyor. Görülüyor ki vali Ubeydullah Hazreti Aiz'in nasihatinden alınarak kendisini küçümsemiş. Sahabeyi küçümsüyor fakat Aiz radıyallahu anh'den akarsuları durduracak kadar fasih ve yerinde bir cevap alıyor. Filhakika sahabe-i kiramın hepsi, hakikaten ashab-ı kiramın hepsi bu ümmetin büyükleri, seçkinleri ve kendilerinden sonra gelenlerin efdalleridir. Ashab-ı kiram seçkin insanlardır, faziletli insanlardır. Kendilerinden sonra gelenlerin üstünüdür bu kimseler. Onların hepsi adil olup İçlerinden kepeğe ayrılacak tek kimse yoktur. Adil, sözüne güvenilir, fiiline güvenilir, düşüncesine, kalbine güvenilir, samimi, ihlaslı, hayırhah, insanların iyiliğini isteyen insanlardır bunlar. Hadis-i şerifleri karıştırarak rivayet eden raviler onlardan sonra zuhur etmiştir. Onlara, peygamberimizin hadis-i şeriflerini doğru olarak büyük bir titizlikle rivayet etmişlerdir. Ancak daha sonra gelen insanlar içerisinde biraz gevşeklik gösterenlerden, bu karıştıranlar, tereddüt edenler olmuştur. Başka hususlarda da, toplum içerisinde, ahlaki hususlarda da, muamelelerinde de kötülük yapanlar, hayırhah olmayanlar sahabeden sonra çıkmışlardır. Binaenaleyh kepeye çıkarılacak ravileri ashab zamanında değil, onlardan sonraki devirlerde aramak icap eder. Ashab-ı kiramın hepsi adildir dediğinde sözünde adil ile mevsuf, yani sözlerinde adaletle mevsuf, adı adil, doğruyu söylüyor, hakikati naklediyor, eksik nakletmiyor. Muamelatında, ahlakında hepsinde güzellikleri görülüyor. Bu ravilerin daha sonrakilerde, ashab-ı kiram içerisinde bunlar yok. Ashab-ı kiram güvenilir insanlardır. Peygamberimizin arkadaşlarıdır çünkü onlar. Ashab-ı kirama dil uzatmak, Efendimiz'e dil uzatmak manasına gelir. Yani Peygamberimiz demek ki arkadaşlarını güzel yetiştirememiş, onlara güzel bir ahlak verememiş, eğitim verememiş demek olur. Bu sebeple Peygamberimize dil uzatmak isteyip de bunu yapamayanlar ashaba dil uzatmaya çalışıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir insan ashab-ı kirama dil uzatıyorsa o insanın Peygamber Efendimiz'e karşı bir kötü niyeti var demektir. Bunu söyleyemediği için, insanlardan, Müslümanlardan korktuğu için ashaba dil uzatıyor. Yavaş yavaş yaklaşarak Efendimiz'e kadar yaklaşmak istiyor fırsat bulursa. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Peygamberimize de yaklaştığında onda da durmayacak tabii ki. Onun niyeti asıl Cenab-ı Hakk'a karşı bir kötü niyet taşıyor, bir inkar taşıyor. Ama bunu söyleyemediği için peygamberinden, ashabından başlıyor. Kademe kademe yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Bu konuda hakikaten uyanık olmak gerekiyor. Bir insan sahabe-i kirama dil uzatıyorsa, Efendimiz'i hafife almaya kalkıyorsa bu insanın imanında bir problem var demektir. Hadis-i şerifteki kepek sözü un kepeğinden istiare edilmiş olup mertebesi düşük, aşağı dereceli kimse manasında kullanılmıştır. Bir teşbihtir yani. O teşbihi kullanıyor sahabe-i kiram ve onların diyor kepeği yoktur. Onların döküntüsü değersiz olanı yoktur diye. Şimdi de hadis-i şerifte gulul, hıyanet etmek, kamu malına hıyanet etmek, devlet malına hıyanet etmek, ganimet malına hıyanet etmek ve bu konuda sakındırırken sert bir şekilde sakındırmak. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu ifade etmek üzere bir hadis-i şerif naklediyor İmam Müslim Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aramızda ayağa kalktı diyor Ebu Hureyre Hazretleri. Hıyaneti andı. Hıyanet, hulul, haksız yere mal kaçırmak, devletten, kamu malından, ganimet malından haksız yere mal aşırmak, haksızlık yapmak. Onu büyüttü, onun ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlattı. Sert bir şekilde ondan bizleri nehyetti. Sonra şöyle buyurdu. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda böğren bir deve ile gelmiş olarak görmeyeyim. O kadar büyük bir vebal ki kıyamet günü diyor bir insan bir deve, haksız yere bir deve almış olsa o deve boynuna yüklenir azap olarak. O deve onun boynunda böğürür, boynunda durur. O da boynundaki deve ile çıkar gelir bana. Çünkü başkasını bulamaz der ki peygamberime gideyim bana şefaat etsin diye. Bana gelip de hiç kimse sakın diyor kıyamet günü ya Resulallah beni kurtar demesin. Kimseyi bu vaziyette görmeyeyim. Ben de ona şu cevap veririm. Senin için bir şey yapamam. Ben sana tebliğ ettim. Dünyadayken bunun vebalini, günahını daha önce söylemiştim diye cevap veririm diyor. Dünyadayken kimseye haksızlık yapmayın, kimsenin malını haksız yere almayın. Hele kamu malını, devlet malını sakın haksız yere almayın. Yoksa kıyamet günü bu mal size azap eder. Bunu tebliğ ediyor Efendimiz. Kıyamet günü böyle gelirseniz ben sizin için bir şey yapmam diyor. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda kişneyen bir atla gelmiş olarak görmeyeyim. Bir at husunu hıyanet etmiş, haksız yere bir at almış. O at boynuna yüklenmiş, kişniyor boynunda. O da geliyor, ya Resulallah beni kurtar. Ben derim ki sana bir şey yapamam, ben sana dünyada tebliğ etmiştim. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda meleyen bir koyunla gelirken görmeyeyim. Ya Resulallah beni kurtar der, ben de ona senin için bir şey yapamam, ben sana tebliğ etmiştim diye cevap veririm. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda çığlığı olan bir kimse olduğu halde gelerek Ya Resulallah beni kurtar derken görmeyeyim. Demek ki bir insana haksızlık yapmış. Bir insana zulmetmiş. O insan onun üzerinde feryat ediyor. Hakkını istiyor. Boynuna yüklenmiş. Onunla azap görüyor. Bu şekilde gelip Ya Resulallah beni kurtar diyor. O da Efendimiz de ben sana bir şey yapmam diyor bugün. Çünkü ben sana dünyada tebliğ etmiştim. Sen dinlemedin. Haksızlık yaptın. Bugün onun cezasını çekeceksin. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda dalgalanan giysiler, elbiseler olduğu halde görmeyeyim. O bana Ya Resulallah beni kurtar der. Ben de senin için bir şey yapamam. Sana kıyamet günü sana dünyada tebliğ etmiştim. Hakikati anlatmıştım derim diyor. Sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda altın gümüş olduğu halde gelerek Ya Resulallah beni kurtar derken görmeyeyim. Ben de ona senin için bir şey yapamam. Sana dünyada tebliğ etmiştim derim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haksızlık her hususta, bir deve, bir at, bir koyun, bir insana haksızlık, sonra bir kıyafet, elbise konusunda haksızlık, altın, gümüş konu, her hususta bir haksızlık. Haksız yere bir mal almak. Şahıstan bir mal alınabilir veya kamu malı alınabilir. Bunların hepsi de insanlar için büyük bir vebaldir. Sakın diyor sizler böyle bir vebal yüklenmiş olarak görmeyeyim buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hıyanet içerisinde görmeyeyim diyor. Gulul kelimesi hıyanetin şiddetle, hıyanet manası geliyor ve bunun şiddetle haram olduğunu Efendimiz ifade ediyor. Gululun aslı hıyanet demekse de sonradan ganimete hıyanet manasında kullanılmıştır. Sakın ganimet malını hıyanetle yiyip de kıyamette benden yardım istemeyin. Zira size bu hususta hiçbir yardım yapamam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşılıyor ki ganimet malından aşırılan her şey kıyamet gününde aşıranın boynunda asıl olarak gelecektir. Bundan murat o kimseyi bütün mahşer halkı huzurunda rezil ve rüsva etmektir. Yani adamın ne günah işlediği boynunda asılı görülüyor, belli oluyor zaten. Hadis-i şerif her kim ganimeti aşırırsa kıyamet gününde aşırdığı şeyle gelecektir. Ayet-i kerimesinin tefsiri ve izahıdır. Ali İmran suresi 161. ayet-i kerime. Ve men yaulul ye'ti bime galle yevmel kıyame. Kim kamu malına, ganimete, devlet malına bir haksızlık yaparsa kıyamet günü o boynunda olarak gelir. Yani rezil olur. Herkes görür onun neye haksızlık yaptığını, boynunda açık olarak görülüyor. Kadı Yazın beyanına göre bu şiddet ve gazabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvel emirde gösterecektir. Çünkü emirlerine muhalefet edilmiştir. Sonra bütün günahkarlara şefaat edecektir. Efendimizin emrine muhalefet edildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce şiddetle ona karşı çıkıyor, azarlıyor. Daha sonra artık cezasını çektikten sonra da şefaat ediyor. Bu hadis-i şeriften çıkaran hükümler ulema ganimete hıyanetin şiddetle haram ve büyük günahlar olduğunu ittifak etmişlerdir. Hıyanet eden kimsenin aşırdığı malı ordu dağıtmadan kumandana iade etmesi gerekir. Ordu dağılmadan, yani insanlar dağılmadan, çünkü herkes hakkını alabilsin. Ama hakikaten devlet malına bir zarar verildiğinde onun kimle helallaşacak insan, bir vakıf malına, bir kamu malına onun hak sahiplerini bulmak çok zor. Ulema bu hususta ittifak ediyor. Yalnız ordu dağılır da hak sahibi olan gaziler haklara ulaştırılamazsa ne yapılacağında ihtilaf edilmiş. Bazılarına göre aşırdığı şeyin 1/5'ini devlet reisine teslim eder, geri kalanını sadaka olarak dağıtır diyor. Büyük bir, yani boynunda yük insanın, bunlarla uğraşması gerekiyor. İmam Şafii ile bir cemaat malın devlet reisine yahut hakime teslimi gerektiğini söylüyor. O malı git devlet malına ver, devlete ver. Onlara göre aşırılan ganimetin sair kayıp mallardan bir farkı yoktur. Bir insan başkasının malını sadaka olarak veremez. Aşırdığın malı sadaka olarak dağıtamazsın. Onu devlete iade etmek gerekir. Yalnız İbn-i Mesud'dan bir rivayete göre sahibini bilmediği bir malı tasadduk edebilir demiş. Demek ki vakıftan bir mal aşırıldıysa vakfa vermek, devletten malsa devlete, kimden mal alındıysa onu yerine iade etmek gerekiyor. 3. Ganimeti aşıran kimseye ne ceza verileceği de ihtilaflıdır. Cumhura göre hükümdar suçlunun haline bakarak münasip gördüğü tazir cezasını verir. Fakat onun eşyasını yakmaz. İmam-ı Azam, İmam Şafii, Malik, sahabe ve tabiinden pek çok zatın mezhebi budur. Hasan Basri, Ahmed bin Hanbel, diğer bazı alimlere göre bütün eşyası yakılır demişler bunlar. Evzai bundan silahıyla üzerindeki elbiseyi istisna etmiştir. Hasan Basri dahi hayvanıyla mushafının yakılmayacağına kail olmuştur şeklinde ganimetten mal çalan kimsenin cezası ile ilgili alimlerimizin muhtelif görüşleri var bu şekilde. Bugün işte ganimet malı deyince kamu malı, devlet malı, vakıf malı, bütün bunlar buna girmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın burada sonuna gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.